Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Her zaman, her yerde ve her şeyimize örnek almak durumunda olduğumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve birinci derecede yakınlarını, hısımlarını anlamaya, paylaşmaya çalıştığımız yeni bir gül sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bildiğiniz gibi Hazreti Ayşe annemizi paylaşmaya, anlamaya çalışıyoruz. Ayşe annemizi şu ana kadar elhamdülillah 18 bölüm halinde işledik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çok önemli bir mevzuya geldi sıra. Elbette ki bütün konular kendi içinde hususi bir öneme, özelliğe sahip ama öyle bir konuya geldik ki çoğumuzun belki eksik bildiği ve bazı durumlarda örneklendirme noktasında konuşmalarımızda, yazmalarımızda ya da hayata yansıtmalarımızda ya da birilerine aktarmalarımızda takıldığımız bazı hatalarımızı da inşallah bu vesileyle düzeltmiş oluruz arzusuyla efendim. Hicretin 9. yılında yaşanan bir hadisedir bu. İslam tarihi ve siyer kitapları buna, bu olaya İla hadisesi derler. İla meşhurdur. Yani İla hadisesi ne demek? Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ay süreyle hanımlarından inzivaya çekilmesi, hanımlarından ayrı bir hayat yaşaması, bir ay süreli. Neden böyle bir şey yaşandı? Olaylar nasıl gelişti? İslam tarihindeki yeri nedir ve özellikle de günümüze nasıl yansır? Yani sadece olayın tarihsellik boyutunda kalmak değil, başarabildiğimiz ölçüde olayın günümüze yansımasını da sizlerle inşallah paylaşmaya çalışacağız dilimiz döndüğü kadar. Efendim, hicretin 9. yılına girilmişti. Resulullah Aleyhisselam hanımlarıyla başından bu yana her zaman ve her yerde çok güzel ilişkiler, diyaloglar kurmuş. Çok güzel bir hayat yaşamış ve karşılıklı birbirlerinin kadrini, kıymetini bilerek efendim mutluluklarına her gün yeni bir mutluluk sayfası almışlardı. Katmışlardı, yaşamışlardı. Ancak Aleyhisselam hanımlarının kendisine karşı takındıkları bazı uygunsuz tutum ve davranışlardan dolayı bir ay yanlarına uğramamaya yemin ediyor 9. yıl. Bu ifadeyi bir kez daha kullanıyorum. Ancak her ifadede ölçerek, biçerek, tartarak, düşünerek kimi konuşuyoruz? Konuştuğumuz kimdir? Ona göre dikkatli olmak durumundayız. Bütün bunlara rağmen yine de elbette insanız, beşeriz, yanlış yaparız tabii ki. Allah bizi affetsin diyelim ama kasıt yapmayız inşallah. Efendim, şu ifade çok önemli. Aleyhisselam zevcelerine, hanımlarına karşı, yani hanımlarının daha doğrusu kendisine karşı takındıkları bazı uygunsuz tutum ve davranışlarından dolayı bir ay yanlarına uğramamaya yemin etmişti. Bu ifadeyi ilk duyduğumuzda efendim insan bir ürperiyor. Önce nasıl olur da Resulullah Aleyhisselam'a karşı uygunsuz bir davranış sergilerler, bir tutum ortaya koyarlar. Acaba nedir hadise diye. Ancak az önce ifade etmeye çalıştığım gibi dilimizin döndüğü kadar sizlerle paylaşma sürecinde bunların ne olduğu ufak ufak anlaşılmış olacak efendim. Aleyhisselam inzivaya çekildiği sırada hanımlarıyla ki hanımları kimlerdi onları şöyle bir hatırlayalım. Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Hafsa annemiz, Hazreti Safiye annemiz, Hazreti Sevde annemiz, Hazreti Ümmü Habibe annemiz, Hazreti Ümmü Seleme annemiz, Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz, Hazreti Meymune annemiz, Hazreti Cüveyriye annemiz. İsimleri şundan dolayı söyledim. Artık bundan sonra Resulullah'ın evliliği yoktur. Zaten 9. yıla girilmiştir. En son evliliği yapılmış Aleyhisselam'ın. Bu arada bu gerçekten böyle çok hanımla beraberlik nasıl olur, nasıl yürür? Ben Hatice annemizi sizlerle paylaştım. Sevda annemizi paylaştım. Şimdi Ayşe annemizi paylaşıyorum. Hem Hatice annemizde hem Sevda annemizde şimdi de Ayşe annemizde şöyle bir iddiaya girmedim. Öyle bir yorum da yapmadım hiç. İşte Aleyhisselam şundan dolayı çok evlendi. Resulullah Efendimizin evliliği konusunda gerçekten çok kitap yazılmıştır. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ve neredeyse tamamı savunma psikolojisiyle yazılmış. Aleyhisselam şundan dolayı çok evlendi, bundan dolayı çok evlendi. Ben bu tarz yazımları da, savunmaları da ben yapılmasın demiyorum ama yani çok da şey görmüyorum. İnsanlar ispat istedikçe yeni bir ispat isterler. Aleyhisselam Buhari hadisidir, Müslim hadisidir. Buyurur ki hem kendi evliliğim hem kızlarımın evliliği Allah'ın emriyle olmuştur. Ben bu hadis-i şerifi okuduktan sonra niçin şunlarla evlenmiş sorusunu sormak yerine nasıl bir hayat yaşamış bu sorusunu sorar. Bundaki güzellikleri araştırmaya çalışırım. Tabii başarabildiğim ölçüde. O yüzden bir savunma psikolojisiyle şundan dolayı çok evlenmiş değil. O ifadeye hiç girmeyeceğim ama isimleri saydım. Efendim o an için 9 hanım görüyoruz. Efendim ve bununla bu 9 hanım kendi aralarındaki ilişkiler, Peygamberimiz Aleyhisselam ile ilişkiler, Aleyhisselam'ın da onlarla olan ilişkileri, ileride yine konular anneler değiştikçe gelecek çok güzel mevzular. Aslında o kadar berrak, pırıl pırıl hayat hikayeleri var. Ama hepimiz insanız. Hayatımız içerisinde bazı zikzaklar elimizde olmadan olur. Bunlara takılıp da o bütün güzel hayatı görmemezlikten gelemeyiz, gelmemeliyiz efendim. Bazı insanlar vardır, hanım olsun, erkek olsun, yapı itibariyle işleri güçleri ortalığı karıştırmaktır. Vardır böyle insanlar. Fitne çıkarmaktır. Bunlar her dönemde vardı. Hazreti Peygamber döneminde de vardı. Bunlar arasında çok erkek de var ama biz hanımları şu anda gördüğümüz için hanım örneği vereceğim ben. Ummul Cülendah diye bir hanım var. Münafık bir kadındır bu. Meşhur bu kadın. Münafık. Nasıl ki Abdullah bin İbni Selül nifakta meşhurdur. Münafıklık dilleridir. Bu kadın da Ummul Cülendah diye münafık hanım olarak meşhur bu kadın. İşi gücü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımlarıyla arasını açmak. İşi gücü arayı bozmak, nifak sokmak. Ve bundan da artık nasıl bir zevkse bilemiyorum. Zevk alıyor demek ki yani. Çok uğraşıyorlardı. söz taşıyorlardı, söz uyduruyordu ve böyle kendi gibi bir sürü ekibi de vardı bunun. İşi gücü buydu yani. O huzur yuvasına huzursuzluk, nifak tohumlarını ekmek. Başarıyor muydu? Başaramıyordu. Ancak bazı hadise yaşanır, bazı olay yaşanır. Yaşanan bu olay, yaşanan bu hadise derinlemesine anlaşılamadığı zaman bir şeyi anlatıyorum derken iftiraya düşmüş olabiliriz. Dikkatli olmak lazım. Bir şeyi anlatıyorum derken iftiraya düşmek Allah muhafaza. Az önce ifade ettim. Konuşmaya çalıştığımız, anlamaya çalıştığımız Peygamberimiz Aleyhisselam ve sevgili annelerimiz. Kur'an-ı Kerim'in övdüğü annelerimiz. Şimdi böyle ara bozmaya çalışanlar vardır bizim de çevremizde. Kalkıp da onlara bir saldırıda bulunamıyoruz. Böyle bir emir de yok. Böyle bir müeyyide yok. Aynı zamanda onlarla ilişkilerimizi sınırlı tutmamız gerekiyor. Emir bu yöndedir. Yani söz getirip götüren, efendim nifak sokan, ortalığı karıştıran, olumsuzluğu öncelleyen, işte bu konuda fazla ileri giden bu insanlarla mümkün mertebe ilişkileri sınırlı tutmak gerekiyor. Ama herkesten çekilip de işte kimseyle konuşmamak anlamına alınmaması lazım. Şimdi bunu araya şundan dolayı soktum. Bu hanımı, münafık kadını daha doğrusu. Hayatımızın şöyle gerilerine baktığımız zaman ve şu ana baktığımız zaman biz de bazı hadiseler yaşamışızdır. Biz şimdi böyle bir bu hadise nasıl oldu, aramız niye açıldı, problem niye yaşıyoruz diye hep böyle başkasını suçlarız yani. Erkeksek hanımımızı suçlarız, hanımsak erkeğimizi suçlarız ya da hanım erkek karı koca yani çocukları suçlarız ya da çocuklar bizi suçlar. Yani bu bir çekirdek aileden bahsettim şu an için. Biraz dışarıya çıktığımda iki tarafın hısımlarını suçlarız. Efendim komşuları suçlarız. Çok var böyle suçladığımız ama kendimize suç aramayız nedense. İşte bu tip hadiseleri dinlediğimizde yani münafık bir kadın efendim sipere yatmış diyelim bugünkü deyimle. İşi gücü nifak çıkarmak ve özellikle de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın aile ocağına bir kıvılcım sıçratmak. Orada korkunç bir yangın meydana getirmek. Var böyle insanlar yani çevremizde böyle çok mutlu bir aile hayatı yaşadığımızda kıskanan insanlar var yani. Böyle çekemeyenler oluyor. Allah hepimizi daha doğrusu böyle kötü niyetli insanların şerrinden muhafaza etsin diyelim. Ve böyle arayı açınca da veya bir kavgalı aile görünce de sanki hoşlarına mı gidiyor ne? Ama bu arada elbette ki huzurlu, mutlu aileleri gördükçe onlar gibi olamasa da sevinen, mutlu olan ailelerin olduğunu da burada mutlaka ve muhakkak ifade etmemiz gerekecek efendim. Şimdi ben acizane bu konu başında şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tarz hadiseleri okuduğumuzda ya da şu an sizin yaptığınız gibi dinlediğinizde ya da benim yaptığım gibi konuştuğumda şunu düşüneceğiz. Ben böyle bir şey yapıyor muyum? Yapıyorsam derhal terk edeceğim. Bu yanlışı yapmayacağım. Hiçbir aileye kıvılcım sıçratmayacağım. Bir söz söylemeyeceğim. Biz buna gayret göstereceğiz. Evet efendim. Bir yandan bu sürüyor. Yani Ummul Cünen'de böyle münafık kadın kendisi gibi münafıkları toplamış Resulullah Aleyhisselam'ın aile efradının arasını açmak için uğraşıyor. Bir yandan bu sürüyor. Bir yandan İslam'ın yayılma sürecinde İslam'ın düşmanları var. Onlar da elinden geleni yapıyorlar. Ancak diğer taraftan da hepimiz insanız, beşeriz. Bazı zaaflarımız vardır. İsteklerimiz vardır. Biz de yer yer bu zaaflarla meydana çıkmış olabiliriz. Piyasaya çıkmış olabiliriz. Dedik ya insanın sonuçta insan zaaf sahibidir. Ve ister istemez böyle bir zaafa da düşebiliyor netice itibariyle. Onun için dikkatli olmakta fayda var, yarar var. Çevremize böyle bir sıkıntı vermeyeceğimiz gibi inşallah biz de iyi insanlar cümlesinden olmaya gayret göstereceğiz diyelim bu mevzuda da. Efendim dedik ya 9. yıla girildi artık. Medine'de güzel bir sistem kuruldu. İslam devlet oldu artık yıllardan beri. Efendim ekonomi ciddi şekilde rayına oturdu. Siyasi anlamda hakimiyet sağlandı. Askeri anlamda güç ispat edildi. Eğitim, öğretim anlamında bir mesafe alındı. Yani güzel şeyler oluyor. Bu arada yani piyasada hani bugünkü deyimle kalkındığından efendim ekonomik olarak bilhassa varlık sahibi olduğundan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımları yani sevgili annelerimiz de efendim bazı isteklerde bulundular Peygamberimiz Aleyhisselam'dan. Yani ile hadisesinin temeline genelde kaynaklarımız bunu koyarlar. Bazı isteklerde bulundular. Ben çocukluğumdan bu yana bu kavramı dinlediğimde ya da okuduğumda hep merak etmişimdir. Acaba ne istediler Peygamberimizden diye. Efendim bazı kaynaklarda denir ki dünya yaşantısı ve geçim bolluğu, giyim kuşam, dünya mutluluğu, bol nimetler içinde gösterişli yaşantı idi diye bir cümle kullanılıyor. Yani şunu demeye çalışıyorlar. Dönemde gelişmeler kaydedildi, sağlandı. Efendim yani bolluk geldi. Giyim kuşamlarda değişti. Biraz daha şık şeyler giyinildi. Dünya nimetleri biraz bollaştı. İşte böyle bir durumda annelerimiz böyle bir gün bir araya gelmişken yani şimdi çok çekiniyorum. İnanın çok çekiniyorum. Bazen hep düşünmüşümdür yani böyle ben Siyer İslam tarihi okuyan bir kardeşiniz olarak sürekli ve çok da böyle dinleyen biri olarak bir kitapta okuduğumda acaba bu konuyu niye bu kadar anlatıyor yani niye bunu açıyor ne faydası var yani ne getiriyor hedefi ne bu insanın diye sorduğum olmuştur kendime. Aynı zamanda yani bir hatip anlatıyorsa niye bunları anlatıyor? Yazmışsa niye bunları yazıyor? Yani yazılmasın, görülmesin demiyorum ama ne faydası var gibi sormuşumdur. Şimdi siz sormadan ben söyleyeyim şimdi bunu. Hanımlar bir araya geliyor annelerimiz. Efendim orada bir ifade kullanıyorlar efendim. Bu ifade aynen ben naklen aldım kaynaklardan. Çevirdim Türkçe'ye ve size onu okuyayım. Kısa bir cümle. Diyorlar ki biz Resulullah Aleyhisselam'dan başkasıyla evli olsaydık herhalde bizim de itibarımız, elbiselerimiz ve ziynetlerimiz olurdu. Cümle bu. Şimdi cümleyi bir daha okuyayım izninizle. Biz Resulullah Aleyhisselam'dan başkasıyla evli olsaydık herhalde bizim de itibarımız, elbiselerimiz ve ziynetlerimiz olurdu. Bu ifadeyi kullanan kaynaklar diyorlar ki işte annelerimiz en son bunu söyleyecek kadar ileri gittiler ifadesini kullanıyor. Ben bu cümleyi tahlil etmeye oturduğumda bir kelime beni çok rahatsız ediyor. Türkçe'ye aktarırken de Arapça karşılığı ancak böyle bir kelime bulabiliyoruz. İtibar kelimesi. İnsan neyle itibar görür? Elbiseyle mi? Parayla mı? Ama tabii hayır der gibisiniz belki ama şunu da söylemek lazım. Toplumda yani şık giyinen biri piyasaya çıktığında itibar görmüyor mu yani? Tümüyle de atmamak lazım. Görüyor. Yani zenginler itibar görmüyor mu yani? Görüyor. Yani şimdi bir topluma oturduğumuzda zengin biriyle fakir biri sizin yanınızda, bizim yanımızda oturmuş olsa muhtemelendir ki biz zengine daha fazla itibar gösteririz yani. Değil mi efendim? Bu hayatta olan bir şey yani. Belki bu kavram bundan dolayı kullanıldı diye düşünüyoruz. Çünkü annelerimizin en büyük itibarı Ummuhatul Mü'minin olmalarıdır. Müminlerin anneleri olmalarıdır. Ezvacı tahirat olmalarıdır. Resulullah Aleyhisselam'ın pak zevceleri tertemiz. Yani peygamber hanımı olma itibarının yanında hiçbir itibarın hükmü yoktur. Ancak burada bizim de diyorlar itibarımız, elbiselerimiz ve ziynetlerimiz olurdu. İşte bu ifadeyi benim gibi sindiremeyen birçok müellif haddi aşan ifadeler kullanmışlar. Yani işte kendilerine ikram edilen peygamber hanımı olma itibarını düşünmediler de işte tuttular dünya malına tamah ettiler, şu ettiler, bu ettiler diye ben ifade kullanamıyorum. Çok ileri gidilmiş efendim. Unutmayalım. Netice itibariyle bu size paylaştığımız malumatlar, yani Peygamberimiz Aleyhisselam'dan şu kadar sene sonra kaleme alındığından ister istemez hatalı rivayetler olacak, kasıt da belki yapanlar olacak, fırsatçılar devreye girecek. Bütün bunları dikkate almak lazım. Bu annelerimizin hayatlarının tamamına baktığımız zaman bu cümlenin o an için ağızlarından çıktığı şeklinde anlaşıldığını düşünüyorum acizane. Diye ki kaynaklar yine bundanla yetinmediler. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bazı dünyalık şeyler istediler. Ondan bir şeyler istediler. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bir şeyler isteyince bu hanımlar Aleyhisselam çok üzüldü. Çünkü Resulullah dualarında sık sık yaptığı bir dua da şuydu. Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Aleyhissalatü vesselam. Allah'ım Muhammed'in ev halkının rızkını yetecek kadar ver. Aleyhissalatü vesselam. Hep böyle dua ederdi. Fazla istemezdi Aleyhisselam dünyalık olarak. Ashabı işte gayret gösterirler, çalışırlar. Yani İslam'ın yayılması için durmadan çalıştıkları halde dünyalık olsun diye öyle çok fazla şeyleri yoktu büyük çoğunluğunun. Peygamberimiz Aleyhisselam da yetecek kadar ifadesini kullanmış idi burada kıymetli dinleyenlerim. Şimdi böyle Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sevgili hanımları, annelerimiz yani gerek bir takım dünyalıklar isteyip durmalarıyla gerek birbirleri arasına ufak tefek bazı problemlerin girmesiyle Resulullah Aleyhisselam'ı üzmüşlerdi. Şimdi ikinci bir ifade girdi dikkat ettiyseniz. Başlangıçta kullandığımız şey efendim biz Resulullah Aleyhisselam'dan başkasıyla evli olsaydık herhalde bizim de itibarımız elbiselerimiz ve ziynetlerimiz olurdu ifadesi kaynaklara geçmişti. Şimdi Aleyhisselam'ın o meşhur duasının yanında efendim gerek bir takım dünyalıklar istemeleri bunu şu anda ilave ediyoruz. Gerekse birbirleri arasında bazı kıskanma ve bazı sözlerden dolayı Resulullah Aleyhisselam üzülmüş idi. Ve bu hadise üzerine bilhassa en son dünyalık istendiğince Resulullah Aleyhisselam hanımlarının odalarından ayağını çekiyor. Meşrebe diye anılan bir çardakta bir ay yalnız başına yaşıyor. Ve orada yiyip orada içiyor. Bir ay süreyle hanımların yanına gitmiyor, inmiyor. Bu olaya ile hadisesi denir. Şimdi hadisenin iyi anlaşılması için burada bazı ifadelerin açılması lazım ki ondan sonrasını da anlayabilelim. Bunlar nelerdir? Bunları da inşallah biraz sonra hep beraber göreceğiz efendim. Evet efendim, şunu bir kez daha tekrarlamakta fayda var ki Resulullah Aleyhisselam Hicretin 9. yılında hanımlarından bir ay ayrı durdu. Buna İslam tarihinde İla hadisesi denir. Az önce ifade etmeye çalıştık. Hanımları bazı isteklerde bulunmuşlardı Peygamberimiz Aleyhisselam'dan. Dünyalık bir şeyler istemişlerdi. Şimdi 3 ayrı ifade kullandım az önce. Olay çok önemli olduğundan gündelik hayatımızda almamız gereken çok mühim dersler olduğundan onları bir kez daha, belki gelirse tekrar paylaşacağım. Demişlerdi ki biz Resulullah Aleyhisselam'dan başkasıyla evli olsaydık herhalde bizim de itibarımız, elbiselerimiz ve zinetlerimiz olurdu. Bu ifade kaynaklara böyle geçmiş. Resulullah Aleyhisselam efendim hanımları gerek efendim bir takım dünyalıklar istemeleri, gerekse birbiri aralarında bazı ufak tefek problemlerin çıkması nedeniyle Aleyhisselam'ı üzmüşlerdi. Aleyhisselam'dan bir ay efendim inzivaya çekilmiş, yani bir meşrebe denen yerde, bunları anlatacağım biraz sonra, çekilmişti. Bir ay boyunca orada kalmıştı. Efendim zannediyorum merak ediyorsunuz siz de. Bu annelerimiz acaba neyi istediler yani? Dünyalık ne istedi bunlar? İnsanın aklına geliyor, dünyalık istediler. Ben hatibin birine dinlemiştim. Peygamber karısı da olsa kadın kadındır, kadın dünyaya meftundur, kadın mal ister, kadın doyumsuzdur. Böyle bağıra bağıra subhanallah, subhanallah, ne gerek var ya, bu kadın o adamın anası değil mi, hanımı değil mi, kızı değil mi? Niye böyle ortalığa konuşuruz anlayamıyorum ben. Bir şey konuşurken öyle kolay değil bunlar böyle. Hadiseyi tamamıyla kavrayamadan, anlayamadan. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Yani ben demiyorum onlar yanlış yapmadılar. Bütün insanlar yanlış yapar. Peygamberler bile zelle denen bir ufak tefek yanlışlar yapıyorlar. Allah onları düzeltiyor. Değil mi efendim? Yani sonuçta insanız hepimiz ama netice itibariyle konuştuğumuz kim? Resulullah'ın sevdikleri annelerimiz yani. Bir insan yani kendi öz annesi hakkında bunları konuşamayacağına göre bunlar hakkında nasıl konuşabilir böyle rahat? O bakımdan dikkatli olacağız. Söz seçerken, cümleyi seçerken, kelimeyi seçerken, paylaşırken, anlatırken niye anlatıyoruz? Yani fitne çıksın diye mi yani? Biz fitne çıkarıcı mı olacağız? Allah muhafaza. Böyle şeyler bize yasak edilmiştir efendim. Ben de böyle sizin gibi merak ettim. Dedim ya bir araştıralım bakalım. Annelerimiz bu dünyalık istemişler deyip geçiyor kaynakların çoğunda. Dünyalık ne istemişler diye. Bir de baktım ki neredeyse her kitapta var. Yani böyle tabii ki ufak tefek kitaplarda olmaz ama neredeyse hepsinde olduğunu görüyorum. Efendim ben hatta buraya kelime istedikleri şeyleri aldım liste olarak. Bakın sizlerle paylaşayım onu. Hani Peygamberimiz Aleyhisselam'dan her biri bir takım şeyler istemişlerdi. Bunlar nelerdir diye efendim baktık. Şöyle Ummu Seleme annemiz ne istemiş? Damgalı kumaştan yapılmış bir elbise istemiş. Ben şimdi kadın giyimden, kuşamdan anlamadığım için damgalı kumaş, yani açmak gerekiyor bunu, o dönemde ne anlama geliyordu. Ama açmayacağım, o kadar vaktim yok. Damgalı kumaştan yapılmış bir elbise istemiş Ummu Seleme annemiz. İsteği bu kadar. Elbise istemiş. Hazreti Meymune annemiz biraz pahalı Yemen kumaşından yapılmış altlı üstlü iki parça elbise istemiş. Meymune annemiz. Yemen kumaşından yapılmış altlı üstlü iki parça elbise istemiş. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz yine Yemen kumaşından yapılmış bir elbise istemiş. Hazreti Ümmü Habibe annemiz ak bezden yapılmış pamuklu bir elbise istemiş. Ak bezden yapılmış pamuklu bir elbise istemiş. Hazreti Hafsa annemiz mısır işi bir elbise istemiş. Mısır işi bir elbise. Hazreti Cüveri annemiz bir başörtüsü istemiş. Başörtüsü. Hazreti Sevde annemiz Hayber kadifesi istemiş. Hayber kadifesi. Efendim Hazreti Ayşe annemize bakıyorum, bir istek yok. Bir şey yok, ifade yok. Şimdi bilmiyorum, dikkatinizi çekti mi yani? Annelerimizin istediği şeyler öyle almış şeyler değil. Değil mi efendim? Elbise istemişler yani sonuçta. Akla şu geliyor, acaba Aleyhisselam onlara yeterince elbise tedarik etmiyor muydu? İşte hatta Cüveri annemizin başörtüsü istediğini görüyoruz yani. Akla şu gelmesin. Ben çünkü öyle ifadeleri de maalesef duyduğum oluyor. Nasipsiz ağızlar Resulullah'ı anlatmak değil, fitne çıkarmak için piyasada cirit atıyorlar. İslam başörtüsünü emrettiği halde Cüveyriye annemiz de başörtüsü istediği halde Hazreti Muhammed ona başörtüsü alacak durumda bile değildi diye böyle sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah, öyle olur mu? Bakın hemen bundan bir sene sonra bir hac farizası olacak. Resulullah Aleyhisselam hacca gidecek. Efendim hacda biliyorsunuz kurban vücubiyeti var. Resulullah Aleyhisselam'ın 100 deve kestiğini herkes bilir. Tüm kaynaklar yazar. Hepiniz biliyorsunuz ki bir deve bizde sığırda olduğu gibi 7 ortakla girebiliyor bir deveye. Yani 100 deve demek ne anlama geliyor? Yani bir tanesi 7 olursa 100 deve efendim 700 olmuyor mu? 700 kişilik kurban olmuyor mu? Nasıl oluyor da bir şeysi olmayan peygamber o kadar hayvan kurban kesebiliyor? Bir de peygamber olduğu için efendim misyonu gereği ehli beyte Resulullah başta olmak üzere sadaka haram. Devletin malından kesemeyecek, kendi malından kesmesi lazım. Benim peygamberim elbette bunu yapacak. Dolayısıyla o kadar varidatı var ki bu kadar kesiyor. Yani sürekli yokluk psikolojisiyle hareket etmek, yokluk felsefesi yapmak İslam tarihi açısından hiç de doğru bir anlatış tarzı değil. Elbette yokluk dönemleri oldu, açlık dönemleri oldu ama Resulullah Aleyhisselam'ın varlık dönemleri de çok olmuştur efendim. Ancak varlık deyince biz yanlış anlıyoruz. Yani mevcut elbisemiz var, gayet de düzgündür. Ekonomik gücümüz arttıkça yeni bir elbiseye geçiyoruz. Ötekileri israf oluyor. Evlerimize diyelim mesela perdemiz asılıdır, sağlamdır, düzgündür. Ekonomik gücümüz arttıkça efendim perdeyi değiştiririz. Hatta böyle bir yerde bir hanım kardeşimiz demişti ya, ya hocam aynı perde diyor, sıkıldım diyor, değiştirdim perdeyi diyor. Subhanallah. Ya bu ne acayip bir düşünce. Ama sıra peygambere gelince onları aç gezdirecek, kendisi perdeye sıkılmış da perdeyi değiştirmiş. O bakımdan hadiseleri anlamaya, anlatmaya, anlamlandırmaya, yorumlamaya çalışırken gerçekten dikkatli olmak zorundayız. Bu bizim için de esastır, esas olarak kalmalı tabii ki. Efendim, izin verirseniz bir kez daha sizlerle bu listeyi yazdım ben çünkü listeyi. Ve şöyle bir notumu da aldım kaynaklarla beraber. Bir kez daha şöyle hiçbir yorum yapmaksızın okuyayım listeyi. Ummu Seleme annemiz damgalı kumaştan yapılmış bir elbise istemiş. Hazreti Meymune annemiz pahalı Yemen kumaşından yapılmış altlı üstlü iki parça elbise istemiş. Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz Yemen kumaşından yapılmış bir elbise istemiş. Hazreti Ümmü Habibe annemiz ak bezden yapılmış bir elbise istemiş. Hazreti Hafsa annemiz mısır işi bir elbise istemiş. Hazreti Cüveyriye annemiz bir başörtüsü istemiş. Hazreti Sevde annemiz Hayber kadifesi istemiş. Evet. Olay yani istek bu. Annelerimiz görüldüğü gibi çok da üst düzey bir şey istememişler yani Peygamberimiz Aleyhisselam'dan. Normalde her hanımın hakkı olan şeyi istemişler. Ama o soruyu bir kez daha sormak gerekiyor. Aleyhisselam onlara bunları almamış da mı istemişler? Yani hiç mi elbiseler yok bunların? İşte başörtüsü isteyen annemizin başörtüsü yok mu gerçekten diye insanın aklına geliyor. Var elbette. Var. Ancak Aleyhisselam bizim gibi böyle gardıroplarını tıklım tıklım doldurmazdım. Ben en çok üzüldüğüm odur işte. Gardıroplarımızda elbiseden yerimiz yok. Efendim evde eşyadan geçecek yerimiz yok. Tutup Resulullah Aleyhisselam'a anlatmaya, anlamaya çalışırken günümüz şartlarına göre kıyaslıyoruz. O günkü dönemde evlerde ne tür eşya olurdu? Neler kullanılırdı? Giyim kuşamda ne kadar olurdu kenarda? Bunları bilmek lazım. Elbette her dönemde erkek olsun hanım olsun giyim kuşamda bir üstünde bir takım elbise varken bir veya birkaç takım da kenarda olduğunu unutmamak gerekiyor. Ama Aleyhisselam'ın evinde üçüncü takımı görmüyoruz. Problem burada. Kıymeti dinleyenlerim. Problem burada. Yani bir giyilen var bir de yedek olan var kenarda. Giyilen kirlendiğinde efendim öbürleri giyilinir, bunlar yıkanır, bu şekilde hayat sürerlerdi. Ama biz gömlekleri bile sıraya koyacak olsak birkaç hafta herhalde belki bir ay değil mi efendim? Yani yetecek kadar gömleğimiz var. Yani ne ihtiyaç mı gerçekten bilmiyorum. Ben o kadar gömlek giymeyin demiyorum, almayın demiyorum. Öyle bir kastım yok. Öyle bir zorum da yok yani. Gerek de yok aslında bunlara. Ama şimdi biz dolaba eşyaları sığdıramayacağız. Sıra peygambere gelince onlara elbise, işte anlatıyor bir tanesi burnunu çeke çeke. Ya kardeşlerim diyor, elbisesi yoktu diyor. Bir çula, bir beze sarılmıştı. Öyle oturuyordu kadıncağız. Elbise istedi peygamberimizden. Subhanallah. Niye böyle anlatıyoruz ki yani? Nasıl elbisesi yok? Bunlar namazlarını yazar çıkmıyorlar mı? Bunlar çarşı pazara çıkmıyorlar mı? Elbisesiz olur mu Allah aşkına? Öyle mi anlatılır yani İslam tarihi? Öyle mi anlaşılması lazım? Bu Resulullah Aleyhisselam'ı anlatmak değil, hakarettir. Kimileri bilmiyorum kasıtlı mı yapıyor, onu da bilmiyorum ama Allah muhafaza. Buradaki istekler, efendim, yani bu hanımların işte başında başörtüsü yok, bana başörtüsü al şeklinde gelmiyor oraya yani. Ötekisi elbisem yok, bana elbise al şeklinde gelmiyor oraya. Ama burada başka bir incelik var. İşte ben bu inceliği aslında aralamak için bu kadar durdum bu liste üzerinde. Nedir incelik? Aleyhisselam istetmeden ihtiyaçları karşılayan bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla evin erkeği Peygamberimiz Aleyhisselam'ı örnek aldığını söylüyorsa ki alması lazım. Eşi ve çocukları ne ihtiyaçları varsa onların, onları istetmeden alması gerekiyor. İnceliğin birisi bu. Erkek boyutu bu. Yani istemelerine onları o hale düşürmeden almak gerekiyor. Bu erkek tarafından bakış. Hanımdır madem şu anda sizlerle paylaştığımız, hanım tarafından olaya bakalım. Netice itibariyle bunları aldığına, alacağına bildiği halde belki o an için ekonomik olarak da müsait olmayabilir. Ya da siyasal anlamda, sosyal anlamda yani yoğunluk anlamında belki müsait olmayabilir. Ya da plana almıştır yani planlamıştır filan zamanda şunu alacağım diye ama belki fırsat da bulunmamıştır. O yüzden acele etmemek lazım hanım tarafından. İstememek lazım yani. Ama sanki böyle anlaşılmasın, hiçbir şey istemeyin, işte alınır falan anlamında değil. Erkek istetmeyecek, hanım istemeyecek. Ama eğer erkek yapması gerekeni yapmasa hanım ister, o da onun hakkıdır. Şimdi burada annelerimizin aslında ihtiyaçları var. Yani çokça anlatıldığı gibi bunların evleri efendim öyle çok da fakir fukara evi değil efendim. Tamam, yani evlerinin sade oluşu yokluktan dolayı değil. Buradaki hedef başka bir şeydir. Peygamberimiz Aleyhisselam öyle evinde lüks şeyler istemiyor. Ve bu annelerimiz de bundan bir şikayetleri yok. Ancak ileride bazı annelerimizi de göreceksiniz. Evin ne güzel döşendiğini, halıyla döşendiği olduğunu da göreceğiz hep beraber. Sürekli ev topraktı, kumdu, hasırdı, kilimdi, çamurdu gibi ifade kullanmayacağız. Yani öyle günler de vardı, böyle günler de var idi. Yani eve hasır seren annemiz çok takva sahibi, eve halı seren annemiz ise lüks bir kadın, takvasız diyemeyeceğiz yani. Takva hasırda, kilimde, halıda değil, eşyada değil. İnsanın kalbi hayatında olur, yaşayışında olur. Takva orada olur. Ben az önce ifade ettik. Yani annelerimiz bu elbiseleri yani elbise ağırlıklı görüyorsunuz yani onlar istemişler. Bakın takım altın maltın yok yani. Bunları istemişler. Biz demiyoruz ki annelerimizin üstlerine giymeye bir şeyleri yoktu da bunları istemek zorunda kaldılar. Ama biz dolaplarımıza elbiseleri sığdıramıyoruz. Ama bunları anlatmaya sıra gelince onlara hiçbir şey vermiyoruz. Bu yaklaşımın yanlış olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Ama çok da zorlandığımı zaten başından söylemiştim. Sık sık da söylüyorum. Siz de zaten bunun farkındasınız efendim. Evet, gerçekten üzerinde çok ama çok çok durulması gereken bir mevzu bu. Düşündürücü bir mevzu bu. Bu mevzuyu sürdürürken paylaşımı sizlerle annelerimizin muhtemelen Aleyhisselam'ın kendilerine bu tip şeyleri alma olayının belki gecikmesinden dolayı da bunları istemiş olabilirler. Fakat bundan sonra iş daha da ilginç hal alıyor. Annelerimiz böyle şeyler dünyalık isteyince, o cümleye döneceğim geriye. Çünkü ileride ayet-i kerime gelecek. Ben sizlere ayet-i kerimeyi paylaşacağım. Yani çok düşündürücü bir şey. Biz Resulullah Aleyhisselam'dan başkasıyla evli olsaydık, herhalde bizim de itibarımız, elbiselerimiz ve ziynetlerimiz olurdu cümlesi. Efendim, annelerimiz bir şikayet anlamına değil, hakkı teslim anlamına, yani herkesin durumu budur diye. Şimdi bazı sahabilerin hayatlarını müstakilen gördüğümüzde, evlerine vardığımızda ne kadar sade olduklarını, giyimde, kuşamda, yemede, içmede, ev eşyasında vesaire de olduğunu görüyoruz. Yani sadece Aleyhisselam değil, birçok sahabede bunu görüyoruz. Bütün bunlar yokluktan değil, yokluk dönemleri olmuştur, bizim de olmuştur, oluyordur. Öyle gün gelir ki cebimizde şu kadar kuruş lira paramız olmayabilir. Öyle gün gelir ki efendim, değil mi? Yani bunlar hep yaşamışızdır, yaşıyoruzdur. Yani her zaman aynı şey yürümez. Burada ayet-i kerime gelince ben bu sözü o zaman da yine tekrarlayacağım. Buradaki maksat, annelerimizin o an için bir konum değerlendirmesi yaparken bir hataya düşüldüğü görülüyor. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam ile evli olmanın getirdiği itibar ama bunun yanında getirdiği sorumluluk. Çünkü kılık kıyafet konusunda olsun, insanlarla konuşma esnasında olsun, oturma kalkma gibi gündelik hayatlarına ait olsun gelen ayet-i kerimeler, yani sadece bir yerini söyleyeyim. Ey peygamber hanımları, siz diğer kadınlar gibi değilsiniz diyor Allahu Teala. Yani siz daha dikkatli olun. Dolayısıyla yani toplumda öne çıkmış siyasal anlamda, hukuki anlamda, ekonomik anlamda, dini anlamda, ihlas anlamında aklınıza ne gelirse, yani bu tip insanlar ailesi ailece dikkat çekerler. Dolayısıyla toplumun önünde olmuş olurlar. Toplumun önünde olan insanlar, yani yemelerine, içmelerine, kıyafetlerine son derece dikkat etmeliler. Çünkü toplum önde olan insanların her şeyini adeta örnek alır. Onlar gibi belki olmaya çalışır. İşte bundan dolayı yapılması gereken şey, biz hangi konumdaysak konumumuza göre bir hareket tarzı sergilememiz gerekiyor. Öyle bir yaşantı hayat içinde olmamız gerekiyor efendim. Burada da işte bunu görüyoruz. Annelerimiz böyle bir söz ifade kullanıyorlar. Anlaşılan biraz acele ediyorlar. Resulullah Aleyhisselam çok nazik bir insandır, çok kibar bir insandır. Annelerimize çok kıymet verir, çok değer verir, onları çok sever, sevdiğini söyler. Efendim, güzel geçinir, bağırıp çağırmaz. Şimdi yine bir hatip diyor ki, işte annelerimiz diyor, peygamber karısı olduğunu unuttular da dünyalık istediler ondan. Çok sıkıştırdılar onu, çok çok ezil ettiler. Ama peygamberimiz onlara bir kez olsun bağırıp çağırmadı, kırıcı olmadı diye. Ezber, bu da ezber bir ifadedir. Subhanallah, As-Sur ayeti görünce mesele anlaşılacak. Evet, Aleyhisselam elbette ki annelerimize karşı, kendi çocuklarına karşı, ashabına karşı, toplumuna karşı çok naziktir. Bunu kimseye itiraf edemez. Ancak ezberci olmamak lazım. Ben buraya vurgu yapmak istiyorum sürekli. Ezberci olmamak lazım. Resulullah Aleyhisselam kendisinden dünyalık istenince bozuldu. Yani lan ne biçim kadınsın be, imkanım olsa alırdım, halimi görüyorsun ifadesini kullanmadı. İmkanlar vardı. İmkan olmasaydı hanım da istemezdi zaten. Bazen olur böyle işte, hanımlar ısrarla isteriz isteriz derler. Efendim, Şimdi öyle örnekler var ki toplumda, yani gerçekten ilginçtir. Böyle biraz garip gelecek belki ama bir arkadaşımın anlattığı bir örneği sizlerle paylaşayım. Biraz farklı kapı açacak bu örnek ama anlamak lazım. Efendim, kadının bir tanesi kocasından dolap istiyor. Elbise asılan dolap. Büyükçe, yani biz gardırop deriz ya, dolap. Ben yuvarlak dolap deyimini kullanayım. Adam da diyordu şu an durumum müsait değil. İnşallah düzelince alırız. Hele biraz sabır. Ama kadın yok ben dolap isterim. Ya işte yok dolap isterim. Dolap dolap. Adamın canı sıkılıyor. Yeter lan dolap dolap. Dolap isterim dolap isterim dolap isterim. Tamam lan diyor. En son kızıyor adam. Kaba da konuşuyor. Ben eve dolabı alacağım. Bir daha bu evde dolap lafı duymayacağım. Ha, bir daha dolap lafı duymayacağım diye öfkeyle söyler adam. Gider dolabı alır getirir. İşte getirdiği o mağaza, firma neyse, dolabı kurarlar. Adam gider öbürleri. Adam der aha dolap, aha ev. Bir daha bu evde dolap lafı duymayacağım der, gider işine adam. Kadıncağız dolabı yerleştirir güzel bir şekilde. Efendim, sonra oturur bir kenara. Durduk yere dolabın kapısı açılır kendi kendine. Allah Allah der kadın, kapı niye açıldı? Kalkar kapatır, kapı kapalı. Biraz sonra bir daha açılır kapı. Allah Allah, bu niye açıldı? Merak eder. Kalkar kapıyı kapatır. O anda cam kenarındadır. Yoldan bir otobüs geçer. Kapı açılır. Herhalde der ağır araç geçince sallanıyor herhalde. Açılıyor kapı. Kamyon geçer açılmaz. Tır geçer açılmaz. Otobüs geçer kapı açılır. Fıkra ya efendim. Allah Allah der kadın. Nasıl olur bu iş? Niye açılıyor bu kapı? Sadece otobüs geçince evde dolabın kapısı açılıyor. Neyse, adam da demişti bir daha bu evde dolap lafı duymayacağım diye. Hemen aldıkları firmayı arar. Telefondan, üzerinde var biliyorsunuz telefonlar oluyor. Der böyle böyle. Derler ki ya hanımefendi nasıl olur? Yani eğer sesten açılıyor ise kapı, kamyon diyorsun, tır diyorsun geçiyor açılmıyor. Otobüs geçince açılıyor. Nasıl olur? Bir tır daha yüklü bir şekilde geçer, daha çok ağırlık yapar. Bilmiyorum diyor. Sadece otobüs geçince kapı açılıyor bu oyuna. Gelin bakın şu kapıya niye açılıyor. Neyse eleman gönderelim diyorlar. Bir eleman geliyor. Efendim hakikaten orada biraz bekleyince otobüs geçince kapı açılıyor. Allah Allah diyor adam ya, bu nasıl bir şey? Biraz daha bekliyor. Kamyon geçiyor açılmıyor. Tır geçiyor açılmıyor. Otobüs geçince dolabın kapısı açılıyor efendim. Adam diyor ki ben diyor şu dolabın içine bir gireyim. Burayı şimdi boşalt. Bir içinden bakayım ne oluyor. İçine giriyor kapatıyor kapıyı. Yani içten bakacak nedir ne değildir diye. Ancak otobüste geçmiyor o ara. Evinde erkeği eve geliyor. Ya adam eve geliyor. Eyvah diyor kadın, şimdi ne, adama nasıl anlatacağım ben durumu? Dolaba da kızıyor bir daha dolap lafını duymak istemiyorum diye. Adam neyse işte çıkarıyor ceketini, yemek dolabını açacak ne yapacaksa böyle. Dolabın kapısını açıyor, içeride bir adam var. Şaşırıyor, şok oluyor, öfkeyle ne arıyorsun burada diyor. Adam ne desin? Efendi diyor çekine çekine, şimdi ben size desem ki otobüs bekliyorum, inanmazsın. Evin içinde, dolabın içinde adam otobüs bekliyor. Kim inanır buna? Nasıl anlatacaksınız? Şimdi desem ki otobüs bekliyorum, inanmazsın. Efendim fıkra burada bitiyor. Sonrasını bilmiyorum, kim kimi dövdü ne oldu haberim yok ama buradaki hadise beni çok güldürür. Şimdi gülmeyeyim ayıp olmasın diye de tuttum, zor tuttum kendimi. Yani bu tür şeyde yaşıyor insanlarımız. Burada Peygamberimiz Aleyhisselam'dan hanımlar bir şey isterken, bu dolap örneğinde adam bağırarak almıştı dolabı. Dikkat edin. Aleyhisselam bağırmadı. Ancak altında yatan incelik ne? İşte gerçekten orada çok farklı incelikler var. Nezaket örneği var. Resulullah'ın bakışı, ses tonu, el kol hareketleri, yani beden dili, her şeyle, yani zor bir fırtına, aile fırtınası esnasında aileyi yıkmadan nasıl bu badire aşılırın en güzel örneğine geldik. Ancak bugün bize ayrılan süre burada dolduğu için inşallah diğer bölümlerini önümüzdeki haftalarda sizlerle paylaşmak arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.